Asrı Aşan Yalan, 1915.
Asrı Aşan Yalan 1915 adlı tarih programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Kancı, sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu aracılığıyla ulaşıyoruz ve programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. ...18. yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 20. yüzyılın ilk çeyreğine ulaşan süreçte Osmanlı Devleti'nin son yıllarına yalnızca dönem için küresel sayılabilecek çapta savaşlar damgasını vurmadı. İmparatorluğun topraklarındaki Müslüman ve Türk olmayan toplulukların kışkırtılmalarıyla gerçekleşen isyanlar da sınırların yeniden şekillenmesinde önemli rol oynadı. Osmanlı'nın Orta Avrupa ve Balkanlardaki toprakları Rusya, Avusturya, Macaristan ve İngiltere tarafından ilk hedefler olarak belirlenmişti. Bu kışkırtma, isyan ve iç savaşlar süreci sonunda Birinci Dünya Savaşı ile beraber Anadolu topraklarına da taşınacaktı. İşte sevgili dinleyiciler, biz de Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasını takiben uygulamaya konan, tehcir yasasının sebeplerine ışık tutmayı amaçlayan bir yolculuğa çıktık. Şu anda dinlediğiniz Asrı Aşan Yalan 1915 programıyla. Osmanlı Devleti neden 1. Dünya Savaşı başladıktan kısa bir süre sonra Rus ordusunun ilerleyişine yardımcı olan Ermeni ve Rumların göç ettirilmesine gerek duydu? Balkanlarda, Kafkaslarda ve Kırım'da yaşanan hangi tarihi tecrübeler tehcir yasasının kaçınılmazlığını beraberinde getirdi? İşte bu soruların yanıtlarını tarihi süreçlerin yarattığı sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İlk bölümde sürecin 145 yıllık genel bir çerçevesini çizdikten sonra geçen haftaki ikinci bölümden itibaren belli başlı dönüm noktaları üzerine odaklanmaya başlamıştık. Bunlardan ilki Baltık Denizi'nden yola çıkarak binlerce deniz mili aşan Rus donanmasının Ege Denizi'ne gelişi ve 1770 yılında burada Çeşme Limanı'nda savunma durumuna geçen Osmanlı donanmasını neredeyse tamamen yok etmesiydi. Mürettebatı arasında bir İngiliz amiral ve İngiliz deniz subaylarının da bulunduğu Rus donanması böylece Ege ve Doğu Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirmiş, Osmanlı donanmasının kalan unsurları Marmara Denizi'ne hapsolmuştu. Rus donanmasının bütününe komuta eden Amiral Orlov, eş zamanlı olarak Mora Yarımadası'na, bugünkü Yunanistan'ın güney kıyılarına asker çıkartarak Rumlar arasında da ayaklanma başlatmıştı. Orlu ayaklanması olarak da anılan bu olay, Osmanlı topraklarındaki Müslüman olmayan toplulukları sistemden koparmak için atılan ilk adımdı. İsyan her ne kadar bastırılmış olsa da artık Yunanistan'ın bağımsızlığı için geri sayım başlamıştı. Orlu isyanı esnasında yapılan prova, 1821 yılında Mora'da binlerce Türk ve Yahudinin katledildiği daha kanlı olayların ilk adımıydı. İkinci bölümde bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Rus çariçesi Büyük Katerina, Doğu sorununun çözümü için Osmanlı topraklarının paylaşılacağı bir planı gündeme getirmiş, Avusturya-Macaristan topraklarına hükmeden Habsburg Hanedanı da bu plana ortak etmişti. Katerina'nın planına göre Osmanlı topraklarındaki Hristiyan azınlıklar isyana teşvik edilecek ve nihai hedef olarak Doğu Roma'nın yani Bizans'ın yeniden ihyası sağlanacaktı. Bu hedef doğrultusunda sıcak denizlere yani Ege ve Akdeniz'e inen Rus donanmasının 1770'deki teşebbüsü sonuçsuz kalmış olsa da planın genelinden vazgeçilmiş değildi. 1770'deki tecrübeler Rusya ve Osmanlı Devleti'ne karşı isyan edecek Rumlara daha kapsamlı bir organizasyona ihtiyaç duydukları gerçeğini öğretmişti. Bu uğurda Etnike Eterya ya da diğer ismiyle Filike Eterya, Türkçesiyle Dostluk Cemiyeti adı altında bir organizasyon kuruldu. İlk örgütlenme çabası 1798'de akamete uğrayan etnik Eterya, 1814 yılında bir kez daha, bu kez Karadeniz'in kuzeyinde, bugünkü Ukrayna'nın en önemli liman kenti Odessa merkezli olarak yeniden faaliyete geçti. Etniki Eterya örgütü kısa sürede Rum diasporasının kalabalık olarak bulunduğu Akdeniz'in Trieste ve Marsilya gibi işlek liman kentleriyle Moskova'da da örgütlendi. Çariçe Büyük Katerina'nın Osmanlı'yı parçalama planını devralan Rus Çarı 1. Alexander, Etniki Eterya'nın manevi lideri olarak tanındı. Örgütün fiili liderliği neyse, daha önce Osmanlı tebaası iken Rus ordusuna katılan ve binbaşı rütbesine kadar yükselen Aleksandro Ypsilanti getirilecekti. Rusya'nın desteğiyle kısa sürede 40 bin kişilik bir insan gücüne ulaşan Etniki Eterya'nın, Yunanistan'ın bağımsızlığını ve Doğu Roma'nın yeniden ihyasını hedefleyen programı şu maddelerden oluşuyordu. (1) Yunan ulusunun tam bağımsızlığını sağlamak. 2) Batı Trakya ve Selanik'in Yunanistan'a ilhakı. 3) Ege adalarının Yunanistan'a ilhakı. 4) 12 adanın Yunanistan'a ilhakı. 5) Girit adasının Yunanistan'a ilhakı. 6) Batı Anadolu'nun Yunanistan'a ilhakı. 7) Pontus Rum Devleti'nin kurulması. 8) Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı. 9) İmroz ve Bozcaada'nın Yunanistan'a ilhakı ve son madde olarak 10. madde, İstanbul'un işgal edilerek Bizans'ın yeniden kurulması ve büyük idealin, yani diğer adıyla Megalo ideanın gerçekleştirilmesi. 1800'lerden günümüze kadar geçen süreci göz önüne aldığımızda neredeyse 1. Dünya Savaşı sırasında bu 10 maddenin tamamının gerçekleşmek üzere olduğunu görüyoruz. Ki Yunanistan'la bugün aramızdaki sorunların, devam eden sorunların çoğunu da yine buradaki tamamlanamamış maddelerin içerdiğini söyleyebiliriz. Görüldüğü üzere 15 Mayıs 1919'dan, yani Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mağlup olmasından tam bir yüzyıl önce, ki 15 Mayıs 1919 hatırlayacaksınız Yunan ordusunun İzmir'i işgalinin başlangıcıydı, tam bir yüzyıl önce Rumlar, Anadolu toprakları, Kıbrıs adası ve Ege adalarının ele geçirilmesinin planını yürürlüğe koymuşlardı. Tabii onlara destek olan Avrupa devletleri de vardı. Rusya bir yandan bu Yunan isyanına destek verirken, bir parantez açalım burada, 1813 tarihli, yani Etniki Eterya'nın planlarının yürürlüğe konduğu tarihte Gülistan Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmada Rus yayılmacılığının yine Kafkaslar bölgesindeki önemli dönüm noktalarından biriydi. 1812 tarihli Bükreş Anlaşması ile Osmanlı Devleti Kafkaslardaki iddiasından vazgeçmiş, buradaki topraklarını Rus Çarlığı'na bırakmıştı. Azerbaycan toprakları bu tarihten sonra günümüzdeki İran topraklarına hükmeden Kaçar Hanedanı ile Rus Çarlığı arasında bir çatışma konusu haline geldi. Kaçar Hanedanı'nın savaşı kaybetmesiyle 12 Ekim 1813'te Gülistan Köyü'nde imzalanan anlaşma neticesinde Azerbaycan topraklarının büyük bölümü Rus Çarlığı'nın kontrolüne bırakıldı. Erivan ve Nahçıvan Kaçar Hanedanı'nın kontrolünde kalırken Bakü, Gence, Talış, Şirvan, Guba, Karabağ ve Şeki Rus Çarlığı'na terk edilmişti. Rusya bir yandan Rumları kullanarak, sevgili dinleyiciler, Ege ve Akdeniz'deki nüfuz alanını genişletiyor, bir yandan da Kafkaslardan Basra Körfezi'ne kadar ulaşmaya çalışıyor, yani sıcak denizlere ulaşmanın planlarını yapıyordu. Rusya'nın bu revizyonist, yani topraklarını genişletme hedefli politikasının gölgesinde 1821 yılı yaklaşıyordu. 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması'nın Rumlara Rus bayrağı taşıyan gemilerle ticaret yapma imkanı tanıması, ki Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan bir önceki bölümde bahsetmiştik, güçlü bir ticaret burjuvazisi gelişmişti Yunanistan'da Rumlar arasında. 1818'de Etniki Eterya da artık ayrılıkçı faaliyetlerini İstanbul'dan yürütecek kadar etkili bir hale gelmişti. İşte bu ticaret burjuvazisi Rus koruması, Rus bayrağının koruması altında kendi ayrılıkçı faaliyetlerini de mali olarak özellikle ekonomik olarak destekliyordu. 1770 yılındaki Orlov isyanında olduğu gibi 1821'de ki isyan da Mora Yarımadası'nın güneyindeki Mani burnunda başladı. İsyan hareketi farklı safhalar ve dönemin büyük devletlerinin de iştirakiyle 1832 yılına kadar sürecek ve 25 Mart 1821'de yani bu isyanın başladığı haftadaki bugün Yunanistan'ın kuruluş günü olarak hala kutlanmaya devam edilmektedir. 1821 isyanı sırasında Mora Yarımadası'nda yaşayan 90 binden fazla Türk'ün neredeyse tamamı katledildi. Rumlar yalnızca Türkleri yok etmekle kalmadı. Yarımada'nın merkezindeki son dayanak noktasındaki Tripoliçe'ye sığınan binlerce Yahudi, hatta Osmanlı otoritesi yanlısı Hristiyanlar da bu katliamdan paylarını aldılar. Profesör Doktor Ali Fuat Örenç'e göre aylarca kuşatma altında tutulan Tripoliçe'de 3 gün içinde katledilen Türklerin sayısı, bakınız yalnızca Tripoliçe'de 40 bine yakındı. Rumlar kenti ele geçirdikten sonra mezarlıkları dahi talan etmiş, Müslümanların kemiklerini ateşe vermişlerdi. 1821 yılında Mora Yarımadası'nda Rumların yaşattığı vahşetin boyutunu öğrenmek isteyen dinleyicilerimize, Justin McCarthy tarafından yazılan ve Türk Tarih Kurumu'nun Fatma Sarıkaya'nın tercümesiyle yayımladığı Ölüm ve Sürgün, Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı 1821-1922 adlı eserini öneririm. McCarthy'nin Phillips'in War of Greek Independence kitabından yaptığı bir alıntıyı Tripoliçe'de yaşananların boyutunu anlatmak açısından şimdi burada sizlerle paylaşalım. Perişan Türkler 3 gün süreyle vahşi haydutların hırs ve zulmüne maruz bırakıldılar. Yaşına ve cinsiyetine bakılmadan hepsi katledildi. Öldürülmeden önce kadın ve çocuklara işkence yapılmıştı. Katliam o kadar mahşeriydi ki çete liderlerinden Kolokotrones kendi anlatımına göre kasabaya girdiğinde hisar kapısından itibaren atının nalları toprağa değmemişti. Onun zafer yolu halı gibi insan cesetleriyle kaplanmıştı. 2 günün sonunda sağ kalabilen feci haldeki 2000 kadar her yaş ve cinsiyetten Müslüman, bilhassa kadın ve çocuklar merhametsizce toplanıp yakındaki bir dağdan uçuruma yuvarlandı ve orada parçalandılar. McCarthy bu satırların devamına kendi tespitini şu şekilde ekliyor. Bu şekilde katliamların basit bir nefretin dışa vurumu değil, hesaplı bir politik davranış olarak yapıldığı anlaşılıyor. Yunanistan'da yaşayan Türkler, Yunan ulusuna has bağımsız bir Yunanistan yaratılmasının önünde engel olarak görülmüşlerdi. Ve yine McCarthy, Mora'daki katliamların uzun vadeli sonucuna da şu şekilde bir tespitte bulunuyor. Yunan ihtilali ileriki yıllardaki Balkan ihtilallerine örnek oluşturdu. Milli bağımsızlık amacıyla Türk nüfusunu topraklarından atmak geleneği 1877-1878, 1912-1913 ve 1919-1923 savaşlarında da tekrarlandı. Yani sevgili dinleyiciler, Osmanlı topraklarında kışkırtılan etnik ve dini gruplara, Türklere soykırım uygulamaları Avrupa'daki çeşitli başkentler tarafından verilmiş bir talimat niteliğindeydi. Onlara verilen siyasi, askeri ve ekonomik desteğin en önemli bedellerinden biri haline gelmişti bu katliamların uygulanması. Mora'da bu gelişmeler yaşanırken Kıbrıs'ta da Rumlar harekete geçmişti. Etniki Eterya örgütü Mora'daki isyan propagandasını Kıbrıs'a da yaymış, bunun sonucunda 132 gönüllü Rum beraberlerinde silah, mühimmat ve parayla yola çıkmak üzereyken yakalanmışlardı. Bunlardan bir kısmı hapsedildi, bir kısmı ise sürgüne gönderildi. Sürgüne gönderilen Kıbrıslı Rumlar 6 Aralık 1821'de Roma'da ilk Enosis bildirisini, yani Kıbrıs adasının Yunan anakarasına bağlanmasını savunan bildiriyi yayımladılar. Bu bildiri 1950'li yıllardan itibaren EOK terör örgütünün işleyeceği insanlık suçları ve katliamların yol göstericisiydi. Mora'da başlayan isyansa artık uluslararası bir soruna dönüşmüştü. Osmanlı topraklarını paylaşmak için 50 yıl önce harekete geçen ülkeler, Rumların ve diğer Balkan topluluklarının hamisi olmak için yarışıyorlardı. Rus Çarı 1. Alexander'ın 1825'teki ölümü, yeni bir aktörün bu hamilik yarışına dahil olmasını beraberinde getirdi. 1. Alexander'ın yerine tahta geçen Çar 1. Nikola, Yunan isyanına desteği kesti. Bunun üzerine isyancı Rumlar yüzlerini Fransa'ya döndüler. 1970'li yıllardan itibaren hatırlayacaksınız, Türk diplomatlarını, yakınlarını ve büyükelçiliklerimizin çalışanlarını şehit edecek, Asala ve Ermeni devrimci ordusu gibi terör örgütlerinin Rusya ve Fransa'da ortaya çıkmaları bu nedenle şaşırtıcı olmamıştır. Çünkü bu meselenin görüldüğü gibi 1820'lere uzanan bir geçmişi vardır. Nitekim bugün de PKK-YPG-PYD terör örgütünün Avrupa'daki en güvenli liman ve finans kaynağı olarak Fransa'yı görmeye devam etmesi, tarihin derinliklerinden gelen bu ilişkilerin doğal bir uzantısıdır. Evet sevgili dinleyiciler, Asrı Aşan Yalan 1915'te 3. bölümü böylece noktalıyoruz. Haftaya Mora isyanının nasıl sonuçlandığını, bu isyanın Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini nasıl etkilediğini ve akabinde hangi yeni isyanlara ilham kaynağı olduğunu ele alacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta dilerim. 4. bölümde buluşmak dileğiyle esen kalın.
Asrı Aşan Yalan 1915.